Ayrım 15, Çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 168. Mehmet Ragif, asıl adı Ragif idi. Refik Halit Karay'ın akrabası, çalışmayı pek sevmeyen ve daha kibar bir sözcük bulamadım. Sığıntı yaşamayı pek seven bir veteriner şairimizdi. Ankara'da Taceddin dergahında kaldılar. İstanbul'da Emin Paşa'nın köşklerinde, Kahire'de pek mason Abbas Halim Paşa'nın himayelerinde yaşadılar. Mısır'dan ölüm döşeğinde ağır hasta olarak döndüklerinde ne yazık çok yaşamadılar. İstanbul'da yine Mısırlılara ait Mısırlı apartmanlarında kalıyordu. Oradan sanki bir kimsesizin cenazesini çıkardılar. Kemal Paşa, Atatürk sağdılar. 1936 yılındaydık. Akif'in cenazesine devletten bir bekçi dahi göndermediler. Akif Cumhuriyet'ten kaçmıştı. Cumhuriyet Akif'i hiçbir zaman kendisinden saymamıştır. Bir Cumhuriyet şairi olarak tanımıyoruz. Tembele yakındı diyebiliriz. En çok bir su kenarında, su üzerinde taş sektirmeyi severdi. Şarkı dinlerdi. Bir diğer Cumhuriyet kaçkını İhsan Efendi hariç dostu veya arkadaşı yoktu biliyoruz. Kimselerle konuşmazdı. Arabi öğrenmedi, normaldir, Kahire'de yaşıyordu. Arapça öğrenmek zahmetine katlanmadı. Bilmediği kesindir. Eline para geçmesi için üniversitede Türkçe öğretmenliği verdiler. Mısırlı öğrenciler Arapça konuşmasına gülerlerdi. Kayıtlar böyledir. Arabi'yi anladığı dahi şüphelidir. Kur'an çevirmesi imkansızdır ve çevirmediğinden eminiz ve Akif'in böyle bir iddiası olmamıştır. Bunun yerine bir yalan kurdular, çevirmiş. İhsan Efendi'ye tevdi etmiş. Efendinin hoşuna gitmemiş, Akif de hoşlanmazsan yak İhsan'ım demiş. Kim duymuş da aktarmış bilmiyoruz. İhsanzade Ekmel Muhammed de 1961 yılında o sırada Kahire'de bir ihvan idi. Yaktık diyorlar. Nasıl bir tören yaptılar mı? Ek bilgi vermemektedir. Bir yalanı yakmış olabilirler ve makuldür. Bu manzume 12 Mart 1921 tarihlidir. Kimseler marş saymadılar. Hep yenilenmesi istenmiştir. Dipnot: Yalçın Küçük, Çöküş, Mızrak Yayınları, İstanbul 2010. O tarihte herkes bir marş yazıyordu. Herkes kendi marşını çalıyordu. Sıkışık zamanda ansızın böyle bir manzume telif ettiler. Kimler mi? Müellifleri çoktular. Sevr günlerinde ve İsrail devletinin olmadığı bir tarihteyiz. Türkiye'de yeni devlet adayları arasındadır. Aslında manzume de değil, bir politik belgedir. Bir kıta ise 5 dizedir. Herhalde eksik saymışlar ve yamadılar. Akif ölüm yatağındaydı. Mısırlı apartmanında İstiklal Marşı'nın tekrar yazılması önerisiyle karşılaşmıştı. Kimse marş saymıyordu. Öneri tabiidir. Akif üzerine pek çok rivayetin, zaman zaman masalın mucidi ve damadı Ömer Rıza Doğrul pek mutaassıptı. Akif'in "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın" dediğini not etmektedir. Bunu "bir daha İstiklal Savaşı olmasın" dedikleri şeklinde yorumlamış ve yaymıştır. Güzel ve pek güzel. Ömer Rıza Doğrul'un rivayet ve icatlarının hiçbirini doğru sayamayız. Mehmet Akif bağımsızlıkçı birisi değildi. Laik cumhuriyeti ve tabii büyük kurtarıcıyı Bülent Ecevit söyleyişiyle içine hiç sindirmemişti. Ayrıca biz İstiklal Savaşı'nı pek şanlı sayarız ve ayak basanları pişman ederiz. Bu milli sözümüzdür. Bu ibareden İstiklal Savaşı çıkaramayız. Akif'in böyle bir manzume yazdığına dair hiçbir iddiası olmamıştır. Mehmet Akif ayrıca bütün eserlerini safahatta toplamıştı ve bu manzumeyi buraya ölünceye kadar almamıştı. Daha sonra safahata sokmak da damat Doğrul'un marifetidir. Ve Mehmet Akif'in içinde "yazdırmasın" sözcüğünün geçtiği ibare bir bedduadır. Adının kullanılmasına ve kullananlara pek öfkelidir. Buradayız. Biraz daha ayrıntılı bir analizi kutuya koydum. Ana metinde kısa tutuyorum. Akif'e atfedilen ve marş denilen bu manzumeyi ikiye ayırıyoruz. İlk bölümünü kod adı AB olan birisi yazmıştır. Daha layık, ancak anlaşılması pek zor ve büyük ihtimalle yer yer çeviridir. İkinci bölümü YO adlı bir başka efendi tertip etmiş görünüyor. Yobaz bir tonu ve Allah'a yakarış tınısı var. Farisi kokmaktadır. Akif küçük cümlecikler kullanan ve arı bir dille yazan bir şairimizdi. Ve AB ile YO tertiplerinin Akif ile en küçük bağını kuramayız. Çok kısaca sancak, sonsuzluk ya da yücelik anlamları için seçilmiş olabilir ve şafak zaman ve hatta her sabah yerinedir. Öyle düşünmek zorundayız. Ocak bu sözcüğü ateş sayabiliriz. Sönmez, öyle sanıyorum. İlk kez uydurulmuştur ve uydurulurken Fransızca descendre ve İngilizce lie down ve hatta wither away düşünülmüştür. Ben de bunları telakki ediyorum. A.O. şiiri ve hatta Türkiye'yi az bilen, ancak dünya bilgisi olan birisi görünüşündedir. Devam ediyoruz. Marş marş, sancak ve bayrak, manzumeyi A.B. ve Y.O. yazdılar. Kur'an bu Yahudi peygamberden söz etmiyor, ancak daha sonra tefsirlere girdi. Tabari'nin tefsirinde önemli bir peygamber olarak çıkıyordu. Araplar Şa'ya ya da Aşa'ya diyorlar, Süryani ya da Siriyak, İşa'ya olarak biliyorlar. İslam dünyası İsa'nın ve Muhammed'in geleceğini haber veren peygamber saymaktadır. Arap tefsirciler de dönemlere ayırıyorlar. Amoz'un oğlunu İbraniler Yeşayahu veya Yeşaya olarak çağırıyorlar ve Tevrat'ta en uzun kitap Yeşaya'nındır. Batı dillerinde İngilizce'de İzayah deniyor ve kısaca İsa'dır. Ancak bu bizim bildiğimiz İsa değildir. Orada bir karışıklık var. Eskiden Eski ve Yeni İncil'e göre bir tek İşaya vardı. Yalnız daha sonra İşaya'nın kitabının birden çok peygamber tarafından yazılmış olduğu anlaşıldı. Hem yaşadıkları zamanlar hem biçemleri ve hem de vaazları birbirinden ayrıdırlar. Öyle ki artık Deutero İzayah ve hatta Trito İzayah kabul edilmektedir. Y.T. Raddai'nin 1973 tarihli The Unity of Isaiah in the Light of Statistical Linguistics bu konuda kuşku bırakmayan çalışmalar arasındadır. Şu aktarmayı yapmak istiyorum. The author of the first part is concerned with social problems and concentrates on the moral and ethical misconduct of the rulers of Jerusalem, while the author of the second part responds to the national religious crisis of the exiled Jewish community in Babylonia. Peki, çok kestirme bir özet yapacak olursam, ilk bölüm ve peygamber sosyal ve ikinci bölüm ve peygamber de dinsel bakış sahibidirler. Bakışları çok farklıdır. Daha önce de İstiklal Marşı'nın Akif tarafından yazılmadığını ve hatta Akif'in reddettiğini açıklamıştım. Çöküş önemli bir kaynaktır. Ancak Tevrat ve Kur'an üzerindeki çalışmalarım geliştikçe ilk tespitlerimi geliştirebileceğimi düşünmeye başladım. İşaya üzerindeki çalışmalara göre bakmayı denedim. Bu ilk sonuçlarıdır. İki ayrı İşaya var. Buluşlarımı yeni gizli tarih çalışmamda yayınlamayı planlıyorum. Çok zaman almayabilir, öyle hazırlıklarım var. Yazarlardan AB ile YO benim tarafımdan biliniyorlar ve belki bir üçüncü yazar daha var. Ancak AB ve YO önemli ve başlıca yazarlardır. İlki daha laik ve modern, ikincisi daha eski ve yobazdırlar. Yalnız her ikisi de bilgi fukarası ve şiirden uzaktırlar. İlkini Yahudi ve ikincisini Müslüman devlet yanlısı görmekte mazurum. Mehmet Akif'in hiçbir rolünü göremiyoruz. Kullanılmıştır, öfkelidir, kızgındır. Buna bağlayabiliriz. Ortak yanları Taceddin dergahıydı. Akif orayı mesken tutmuştu. Bazı milletvekilleri oradan ayrılmadılar. Başlıyorum. 10 kıta 2'ye 5 ve 5 olarak ayırıyorum. 6 ve 4 de düşünülebilir. Bu ayrımı tercih ediyorum. İlk 5 kıta AB eli mahsulüdür. 1. ve 5. kıtalar aşağıdadır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. O benim milletimindir ancak. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Temiz bir dil, yalnız çeviri kokusu var. Bazı sözcüklerin neden kullanıldığını anlamamız zordur. Ve sönmez belki dilimize ilk kez girmektedir. Bu iki kıtada hücum yok, savunma var ve bir marşla anlaşılması çok zor. Korkma ile başlamaktadır. Aynı şekilde vaat ettiği günler hakkın çok yabancıdırlar. Layık olduğunu söyleyebiliyoruz. Kalan beş kıta YO eli mahsulü olmalıdır. Bu beşlinin ikinci ve son kıtalarını alıyorum. Son kıta aralarında tartışma olduğunu açığa vuruyor ve pazarlık sonucu bir dizenin eklendiğini anlayabiliyoruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Tanrı'ya yakarış yüksek tonladır, şanlı olan sancak yerine artık hilaldir. Yurt sözcüğünün vatan olduğunu görüyoruz. Hiçbir yerde Türk yok, bayrak herhalde tam bağımsızlık ifadesidir. Hepsi dört dizelik kıtalara zorla giren bir dize ile zorla ve son dakikada girdiğinden eminiz. Çünkü kafiyesizdir. Bayrak ve hürriyet sözcükleriyle tanışıyoruz. Kod adı AB olan şiirsiz yazarımıza teşekkür borçluyuz. Türk'ün olmadığı yerde tabii millet sönmeye mahkumdur ve ırk girmektedir. Hüda'nın ırkımızı yok oluştan izmihlal kurtarması için dua ediyoruz. Daha önceki bölümde de var olan hakka tapan milletim son dize oluyor. Tabii yok izmihlal yükseliş, canlanış, haykırış ile tamamlanabilir. Hayır, son iki dizenin de AB tarafından zorlandığına hükmedebiliyoruz. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, layık bir kuruluştur ve ikinci bölümde pek aykırı bir sestir. Marş marş çok acele bir zamanda bitirilmiştir. Koçgiri isyanı sırasındadır ve Ümraniye'de Kürtler özerklik istiyorlar ve başarılar sağlıyorlardı. Marş bir şekilde Kürtleri avutmak üzere tertipleniyordu. Türk'ün yokluğu ve bayrak için kapıların zorlanmasının nedeni var ve buradadırlar. Sancak. İslam ansiklopedisinde sancak girişini Ceydeni yazmışlar. Arabi karşılığı Liva, bizde bayrak anlamı da var. Bayrak karşılığı Arabi Raya ve Alam da kullanılıyor. Türk dilinin temel gramerini de yazmış olan Deni bu sözcüğün Türkçe olduğunu belirtiyor ve sancak bir yerde toprağa saplanabildiği gibi devamlı olarak bir binaya ve gemiye de çekilebilir demektedir. Sözcük sivri uç fikrini ifade ediyor, bir yere saplanacaktır. Bu nedenle ucu sivri direk üzerinde olan bayrak olarak da kullanıldığı anlaşılıyor. Daha önce de var. Osmanlı'da sancak beyleri ve Liva beyleri Mir Liva atanıyordu. Atandıkları yerlere komutandılar ve zamanla komutanlar ihmal edildi. Atandıkları yerler sancaklar kaldılar. Kaza ile vilayet arasında bir idari taksimat olması buradan kaynaklanıyor. Deni'den öğrendiğimize göre bu usul 1921 yılında kaldırılmıştır. Bundan böyle nahiye, kaza ve vilayet kaldılar. H tezcan ve T tezcan alem hakkında bize kısa ve pek yararlı bilgi veriyorlar. Bu sözcük Arabi olmakla birlikte bayrak anlamında da kullanılıyor. Bayrak ve sancakların uçlarında alemler var. Bunlar çok değerlidirler. Doktor Tezcan'a göre Moğollar ve bizdeki ilk alemler boynuzdular ve boynuzlar ise hilale benziyordu. Moğollar ve Osmanlılar da hilal ya da ay, bayrak ve sancakların ucunda mutlak yer aldılar. Demek bizde yıldız değil, ay kutsallık kazanmaktadır ve neredeyse bayrak ile özdeş sayılıyorlar. Bayrak. İslam ansiklopedisine bayrak girişini yazan Fuat Köprülü, bayrak tanınmış cengaverlerin savaşlarda taşıdıkları mızrağın adıdır tarifini veriyor. Ucunda bir alamet olması şarttır. Yaban öküzü veya at kılından yahut ipekli bir kumaştan yapılabiliyor. Köprülü'den de bayrak ile alemin neredeyse aynı anlama geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Her çeşidi var. Akkoyunlularda beyaz renkli bir kumaş ve üzerinde bir koyun bulunuyordu. Bizde 1937 yılında bayrak standartize edildi. Kırmızı, beyaz ve ay yıldızlı bayrak o tarihten beri tek bayraktır. Divan-ı Lügatit-Türk, bayrak talpıştı. Besim Atalay Kaşgarlı Mahmud'un bu mükemmel eserindeki 1070 sıraları talpıştı sözcüğünü dalgalandı olarak bugünkü dilimize aktarıyor ve şu ifadeleri bize getiriyor. Bayrak dalgalandı, mızrakların ucundaki ipekler dalgalandı, kızıl bayrak yükseldi, kara toprak havalandı, oğrajlar yetişip geldi, savaş yapıp onun için geciktik, öyleyse dalgalanan bayraktır. Burada çok tuhaf bir şekilde kullanılan bu şafaklarda yüzen bu sözcüğün şafak bir de Arabi seher anlamı var ki İbrani'de şahar pek çok zaman şakar translitere ediliyor. Burada H ya da KH karakterini Parisien R harfine yakın olarak bir guttural ses şeklinde söylememiz gerekiyor. Morning ya da sabah anlamı da mevcut ki şafaklarda her sabah ve hep yerine gelebiliyor. Tekrar ediyorum, sancak şöyle düşünebiliriz. Şan ve yücelik ve hatta ululuk anlamındadır. Burada bu manalarda kullanılıyor. Sönmezi ise çökmez ya da inmez ve hatta tükenmez olarak alıyoruz. O halde korkma diyoruz. Şanımız, yüceliğimiz hiçbir zaman çökmez veya inmez ve işte bunu tertip ediyoruz. Hepsi budur. Mehmet Akif'in Cenk Marşı. Mehmet Akif'in Balkan Savaşı için yazdığı marşın ilk üç kıtasını aktarıyorum. Diğerinin marş marş Akif ile bir bağlantısı olmadığını göstermek için yeterlidir. Tabii bu bir marştır ve İstiklal Marşı'nı hiçbir açıdan marş sayamayız. Cenk şarkısı, Mehmet Akif. Yurdunu Allah'a bırak, çık yola. Cenk'e deyip çek ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Yazılanı, manzumeyi kastediyorum, hiç kimse beğenmemişti. Doğu orduları komutanı Kazım Paşa beğenmeyenlerin başında geliyordu. Ama beklediğini anlıyoruz. Koçgiri isyanı bastırıldıktan sonra hazırladığı ve bestelediği İstiklal Marşı'nı 26 Temmuz 1922 tarihinde Başbakan Rauf Orba'ya gönderdi. Buraya alıyorum. İstiklal Marşı, Kazım Karabekir, 1922. Ya istiklal ya ölüm. Vatanım, milletim, sancağım, evim. İstiklalsiz yoktur yerim. Zincir vurdurur mu Türkler boynuna? Varlığı feda vatan yoluna. Biz tarihin Türk dediği yılmaz milletiz. Hür yaşar, hür ölür, nurlu ümmetiz. Dilimizin gramerini J. Dani'ye borçluyuz. İslam ansiklopedisindeki sancak girişini de Dani yazmıştı. Dani'nin Grammar de la Langue Turque, Dialect Osmanlı, 1921 Paris baskılı, dilimizin grameri ve tabii Osmanlı karakterleriyle Fransızcadır. Pek çok değerlidir ve hep yararlanıyoruz. Dani'nin bu çalışmasında mez eki ve kullanılışı örnekleriyle birlikte var. Seve meze, Osmani karakterlerle sevmez. Latin ve ne pas aimer, Fransızca okuyoruz. Başka bir örnek, uyumaz ile de karşılaşıyoruz. Sönmez ise yer almıyor. Çok kullanılmadığı şeklinde değerlendiriyorum. Sönmezi pek bilmiyoruz ve güya şiirimize ve marşımıza alıyoruz. Geç Osmani Türkçesinin Arabi sözcüklerle dolu olduğu iddialarına hiç katılmıyorum ve son derece arı demek durumundayız. Bunu Diran Kelekya'nın Konstantinopol 1911, Dictionnaire Türk-Fransız çok kullanışlı ve çok değerli sözlüğünden çıkarabiliyoruz. Soin durmak var ve etendre karşılığındadır. Yangın söndürmek olabilir ve on akri osi, sevindirmek bunlar. Osmani karakterlerle yazılıdır. Ancak sönmek ile hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Demek ki bu marş tertibinden 10 yıl önce bu sözcük kullanılmamaktadır. Bilinmiyor ve Dani'ye ise 1921 yılında çok yabancı gelmektedir. Çalışma dairemde mevcut Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu 5. baskı 1969 sönmez sözcüğüne yer vermiyor. Aydil Erol'un Adlarımız 1992 isim sözlüğünde de yoktur. Ali Püsküllüoğlu'nun Küçük Çocuk Adları sözlüğü, erkeklerde sönmezer için sonsuza değin yaşayacak yiğit karşılığını buluyor. Güzel, pek çalışkan Püsküllüoğlu, sonsuzluk anlamını yakalayabilmiştir, kutluyorum. Çıkarmıştır demek istiyorum. Peki, bizde yok mu var? Mısır'daki Murat adının taşınmasını hatırlatıyor. Kahireliler Murat adını taşıyanlara yabancı gözüyle bakıyorlar, uzakta görüyorlar. Mutlak değil. Ben de bizdeki sönmez adlarına bu şekilde yaklaşıyorum ve birisini artık biliyoruz. Orgeneral Özel, Orgeneral Yürük, General Celepoğlu'nun avukatları sönmez ahi adındadır. Ah İbrani kardeş demektir. H'yi Parisien R şeklinde telaffuz etmeyi tekraren öneriyorum. iyi aidiyet bildiriyor. Benim demekle kardeşim olmakla ahi kardeşim ya da kardeşlik anlamına çıkıyor. Arabi yakın anlamdadır ve normal sayıyoruz. Sönmez ahi, generallerimiz Özel ve Yörük ve Celepoğlu vekilleri. Erkan-ı Harbiye Reisi Umumisi Necdet Paşa ve Jandarma Umum Komutanı Servet Paşa, Silivri'de yargılandığımız zaman çift demir örerek izleyicilerimizin ve yakınlarımızın mahkemeye gelmelerini önleyen, o sırada albay ve terfiyen General Hamza Paşa Hazretlerinin ortak avukatı Sönmez Ahi Bey'dir. Biz Silivri'de yargılanırken jandarma bize kan kusturdu. Bu sırada refik-i cürümüm olan subaylar, Albay Celepoğlu'nu komutanlara ki Servet Paşa ve Necdet Paşa komutanıydılar, Gülen mensubu olduğu iddiasıyla şikayet ettiler. Tayyip Erdoğan daha sonra paralel yapı mensubu olarak göstermişti. Tanıtmış oluyorum. Sönmez Beyefendi bu yüksek komutanlarımızın bana karşı avukatıdırlar. Ahi savcıya dilekçesinde beni Ergenekon adı verilen dava nedeniyle yargılanan olarak tarif etmektedir. Doğru değildir. Silivri Mahkemesi 13 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi sanıkları için böyle bir niteleme yapılamayacağını defaatle bildirmişti. Bizim usulümüzde bu tür adlandırma ve niteleme yoktur. Ceza muhakemeleri usulümüzde davalara bu şekilde ad verilememektedir. Necdet Paşa avukatı Ahi Bey hukukun dışına çıkarak görevli savcıyı etkilemek istemektedir. Etkileyememiştir. Avukat Ahi Bey efendi benim hükümlü olduğumu da ileri sürmektedir. İmkansızdır davası temyizde onanarak kesinleşmemiş bir kimse için hükümlü nitelemesi kullanılamıyor. Bu alfabedir. Ahi Bey'in ya hukuk bilgisinin ya da niyetinin eksik olduğunu düşünmek zorundayım. Necdet Paşa'nın avukatının Ergenekon'da yargılanmadığımız ve hükümlü olmadığımız için üzüntülü olduğunu anlıyoruz. Burada çok büyük bir özensizlik ve bizleri hiçe sayış görüyorum. Düzeltmelerini umuyorum. 15. ayrımın sonu. Sayfa 180.